Sosyal Çalışma Podcast'in yeni bölümünden hepinize merhaba. Sosyalizm ve sosyal çalışma mesleğinin açık bilgi kaynağı Sosyal Çalışma Podcast'in yeni bölümünde Sosyalizm Tarihi serisine devam ediyoruz. Turgay abiyle birlikte bugün Ahmet Rüştü Çocuk Yurdu'nu konuşacağız. İlk özel çocuk yurdu olması vesilesiyle sosyalizm tarihine düşen notlarda yerine aldı. Turgay abi hoş geldin.
Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum böylece uzaktan da olsa.
Bu ara hepimiz uzağız. Sosyal mesafe mevzusundan dolayı öyle bir uzaklık var ama ayrı değiliz. Bak gene kayıt yaptık birlikte.
Evet.
Ben şu an yaklaşık bir 10 gündür evdeyim. Arada bir iki defa dışarı çıktım ama resmen evde yaşıyorum. Ama aslında bu kötü bir şey, şöyle kötü bir şey. Herkes böyle evde neler yapılır listesi paylaşırken bizim zaten halihazırdaki hayatımız böyle olduğu için çok o listelere uyamıyorum. Hani şunu izleyeyim, bunu okuyayım listelerini. Ama bizim günlük hayatımızın normalleşmesine de seviniyorum. Hani beni bıraksalar ben gene böyle evde ya da kütüphanede sosyal mesafeyi koruyup çalışacaktım. İşin de bir boyutu var. Bugünkü konumuza girelim dinleyicilerimizin merakını daha fazla arttırmadan.
Evet, şimdi söylediğimiz gibi Ahmet Rüştü Çocuk Yurdu kişiler tarafından açılan ilk çocuk yurdudu, özel. 1936 yılında Mudanya'da açılıyor. Yani sosyal hizmetin bir ilklerinden bence. Yani ben de şans eseri bu olayla karşılaştım bir araştırma yaparken. Onun için istersen izin verirsen ilk önce Ateş Gürman, dönemin ilçe milli eğitim müdürünün oğlu ve mülkiye baş müfettişi Oral Karakaya bana bu konuda çok büyük yardımlarda bulundu. Her ikisi de hem yol göstericiliği hem arşiv belgeleri nedeniyle çok ciddi şekilde yardım ettiler. O nedenle iznin olursa onlara teşekkürü borçlayarak başlamak istiyorum. Daha sonra 2-3 teşekkürüm daha olacak. Onları da devam ediyorum. Yani 1936'larda baktığımızda her şeyden önce Mustafa Kemal Atatürk'ün Bursa nutku vardır 1922 yılında. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepinizin geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk pırıltısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizi ne kadar önemli, değerli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Bu bizim için Atatürk tarafından söylenmiş çok önemli sözlerden biridir. Yani Kazım Karabekir olayında da vardı çocuk önemi. Yani özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra çocuk politikası değişmiştir. İyi, nitelikli ve bilgili çocuk yetiştirebilmek. Bunun için de çok ciddi, daha sonraki dönemlerde konuyu dağıtmamak için şey yapıyorum. Özellikle halk evleri, köy enstitüleri, yatı mektepleri, bu tür olayları çok ciddi açıdan incelememiz gerekir.
Burada tabii şöyle de bir şey de var. Hani bunun altını da çizmekte fayda var. Hani Cumhuriyet modernitesinin oluşabilmesi, yeni rejime uygun vatandaşlık sürecinin gelişebilmesi için de bu bir zorunluluk. Hani çocuğa dair yüklenen anlamları biz moderniteyle görüyoruz. Çocukluk kavramının ilk ortaya çıkışını hani burayla özleştiriyoruz. Aslında Cumhuriyet modernitesinin perçinlenebilmesi, hani tırnak içinde gelecek nesillerin devrimlere sahip çıkabilmesi için de çocuğa yapılan önemin böyle bir boyutu da var hani bu anlamda. Çünkü hani Kazım Karabekir'in ki biraz daha hayırseverce bir şey ama Cumhuriyet dönemi politikasını daha bu eksenle bakmak mümkün.
Evet, yani belirli bir şekilde özellikle Gürbüz Çocuk Yarışmaları Himaye İtfaiye Cemiyeti tarafından düzenlenen...
Ben
evet,
bir şey soracağım. Aynen. Şimdi tabii. İsmet İnönü'nün oğlu Erdal İnönü Gürbüz Çocuk olarak konuyu dağıttım yine farkındayım ama bu bizim dergide bir fotoğrafı var Gürbüz Çocuk evet. diye. Onda da mı torpil geçiyorlarmış? Gerçekten de Gürbüz de belli değil aslında biraz. Sen gördün mü fotoğrafı?
Yok. Görmedim,
Ben denk
görmedim yani.
geldim. Böyle Gürbüz çocukların arasında Erdal İnönü var. Şimdi Erdal İnönü'nün yetişkinliğini bildiğimiz için çocukluğu da çok Gürbüz değil. Ama tabii orada sadece şey de yok hani herhalde. Sağlıklı olan hani
Evet,
Gürbüzlük'te
sağlıklı
sağlıklı vurgusu.
koşullardan biri sağlıklıydı. Tabii biraz da gürbüzlükte kilo var.
Kilo
Hemen
önemli.
aklımıza
Çünkü çok
geliyor.
fakirlik, yoksulluk var ve baktığınızda yani çocuk ölümleri de, bebek ölümleri de çok yüksek o dönemde.
Evet.
Ondan dolayı var.
Döneyim mi
Tabii
konuya?
tabii tabii.
Şimdi ilk önce Hayri İpar'ı, Mehmet Hayri İpar'ı bu yurdun kurucusu kimdir? Onu çok iyi bir şekilde ele almamız lazım. Hayri İpar gerçekten Mudanya'da doğmuş, renkli bir yaşam öyküsü. Babası Ahmet Rüştü de o zamanki Posta ve Telgraf Müdürlüğü'nde memur olarak çalışıyor. Ve anne de Mudanya'nın etrafından Şaziye Hanım diye, onun adına da biraz evvel konuda söylediğimiz gibi Şaziye Rüştü Sağlık Yurdu onun adını açıyor. Mehmet Hayri İpar 1896 yılında Mudanya'dan ayrılarak İstanbul'a geliyor. Hukuk eğitimini tamamlıyor. Tabii daha önce İptidai Rüştü Harbi, Darülfünun ve hukuk eğitimi, subaylık yapıyor. Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi'nde Fransızca öğretmenliği de yapıyor. Çok ilginç bir kişilik. Yani çok ciddi şekilde kendini yetiştirmiş ve daha sonra ticari hayata başlıyor. Hayri İpar'ın Altulu Şeker Fabrikası'nın kuruculuğunu gerçekleştiriyor. Yani ilginç bir şekilde çok ciddi para kazanıyor. Tabii sonra hayatında baktığımızda çok ciddi deniz yolları filosu kuruyor. Bir takım siyasi çekişmeler nedeniyle hakkında filoyu kaybetmeler falan ilginç bir yaşam oluyor. Hatta çocukları da şu anda yurt dışında Hayri İpar'ın. Böyle bir insan ama şunu söylüyor. Hayri İpar'ın ben her zaman onu, hatta yazdığım yazıda da her zaman yazıların başlığına koydum. Bütün tahsilimi bedava yaptım. Hayır, bedava değil. Milletimin parasıyla okudum. Bunu ödemek için bir vicdan borcudur. Vicdan borcu borçların en büyüğü ve en önemlisidir diyor bir söylevi sırasında, yurdun açılışı sırasında. Bu çok ilginç bir şey. Yani vefa borcu olarak söylüyor ve borcunu da bu şekilde yerine getiriyor. Çok ciddi şekilde gelir elde etmiş. Mudanya halka orada elektrik santralı kurmuş, işte Ahmet Rüştü çocuk yurdunu kurmuş, Şaziye Rüştü sağlık yurdunu kurmuş ve Cumhuriyet'e uçak hediye etmiş. Çok ilginç bir insan. Böyle de bir yaşantısı var. Fazla ayrıntılarına girmeyeceğim. Hani rütbesi neydi, soyadı kanununa göre neler aldı. Bu şekilde ilk aklıma gelen Hayri İpar'la ilgili bunlar var. Ama özelinde hocam aklına gelen bir şey varsa Hayri İpar'la ilgili açıklayayım. Hayri İpar işte Mudanya'dan İstanbul'a göçüyor o sırada. İstanbul'da da Hayırsevenler Cemiyeti diye bir cemiyet kuruyor. Çok ilginç bir şey var. Bu yurdun yani çocuk yurdunun da kuruluşunda şunu yapıyor. Her şeyi noter huzurunda yapıyor. Çok ilginç yani belirli bir şekilde o kadar ileri görüşlü ki hiçbir şeyi böyle muallakta bırakmıyor eskilerin deyimiyle. Bunun için de ilk başta Cumhuriyet'e borcunu ödeyebilmek için ilk önce Mudanya'da, tabii Mudanya'nın çevresinden Mudanya'ya gelmek falan okumak çok zor bir şey. Cumhuriyet'e ne yapacak? Okuyacak çocuklar kazandıracak. Bu okuyacak çocukları kazandırmak için de bir yuva. Bu yuvanın ilk başlangıcı da 1935-36 döneminde Hayri İpar talebe yatı evi açıyor. Yani köylerden topladığı çocukları bir yatı evi açıyor. Orada okutuyor 27 kişilik şeyi ilk başta. Bunu görünce çocukların çok ciddi şekilde çalıştıklarını, yoksul olmalarına rağmen çok zeki çocuklar sorumluluklarını aldığını görünce ondan sonra babasının adına 100 kapasiteli Ahmet Rüştü çocuk yurdunu kuruyor. Yani ilk geçmişi 27 kişiyle talebe yatı evi. Tabii bu ara Kayseri'de de böyle bir olayla karşılaştım ama onu tam daha şey yapamadım, bilgilerine ulaşamadım. Bu iş için Kayseri'ye falan da gitmiştim. Kayseri'de de böyle bir olay var. Onu zamanı yeri gelince konuşalım.
Peki bu yurt olarak adlandırdığımız, çocuk yurdu olarak anlattığımız şey okuyan çocukların eğitim hayatını sürdürmelerine yönelik bir yurt mu?
Evet. Şimdi şöyle diyor. İkinci noterlikte 1936 yılında işleyişiyle ilgili şöyle bir başlık atmış. Ahmet Rüştü Çocuk Yurdu ismiyle yurt tesis ettim. Bu yurt için Mudanya'da Kozağan namı ile maruf binayı sahibinden alarak tamir ettirmiş. Arkasına işte civarında arsaları topluyor. Binada yatak, yemekhane, okuma salonu, hasta odaları, matbah, mutfak yani yıkanma daireleri hepsini yaptırdım diyor. Hatta buraya dahili oyun bahçesi de koymuş. Tesisin gayesi Mudanya kasabasıyla bu kasabaya tabi nahiye ve köylerde ilk tahsil çağına girmiş. Şimdilik 100 çocuğu ikametgahı, yiyecek ve giyeceklerinin temini. Yurda alınacak çocuklar birinci derecede şehit evlatları, ikinci derecede anasız veya babasız olan, üçüncü derecede altı çocuk sahibi olan ailelerin çocukları. Yani bu da ilginç. Bu tür yani fazla çocuk sayısı olan ailelerden de almış. Bunların amacı, yurdun amacı ilkokulları da okutmak. Eğer çok başarılı olursa daha sonra da tahsili konusunda desteklediğini biliyoruz Hayri İpar'ın yazılarında. Bu şekilde yurtta kalabileceklerini söylüyor. Mesela Mudanya'da bulunan ilkokulda birincilikle mezun olan öğrencilerin yurt adına öğrenime devam ettiği sürece okutacağı, ikmale kalması halinde yurdun yardımının kesileceğini belirtmiş. Yani
Bir
hem
başarı şeyi de var yani
evet,
aslında.
hem ödülü hem cezayı koymuş. Tabii bu yurdun nizamnamesinin içinde ilginç olan şeylerden biri yurt müdürünün çocuklarla daha yakın ilgilenmesi için lojmandan yararlanması ve aile bireylerinin yeme içmesinin yurt bütçesinden karşılanmasını uygun görmüş. Ve konulan nizamnamede belediye başkanı, ilçe milli eğitim müdürü, Mudanya'nın en kıdemli ilkokul müdürü denetleyecek, kuruluşun şeyini yapacağı, pardon, müdürünü atayacağı, Bursa vilayet makamınca da denetimin yapılmasını şey yapmış. Böyle ilginç bir şey var. Yine Himayet Var Cemiyeti üzerinden de baktığımızda 5. maddesinde öğlen yemekleri tedarikten aciz olan 40 çocuğa da öğlen yemeği verileceğini söyledi.
Bu aslında Himaye Etbal'in yaptığı bir şey daha
Tabii
önceden.
biz
Yani ne diyorlardı ona? Senle
talebe
konuşmuştuk.
sofraları.
Talefe sofraları.
Evet,
Evet,
talebe
talebe sofraları.
sofralarını da Mudanya'da uyguladı İpar babasının yurdunda. Tabii burada ilginç olan şeylerden birisi çocuklar yani üç tane aracı var bu yurdun. Ve çocuklar minibüse dolduruluyor, belirli bir şekilde geziyor ve Atatürk'ün ziyareti var yurdu. İlginç olan şeylerden biri Atatürk de yurdu ziyaret ediyor. O sırada anıları var şeylerin, o dönemin bir iki kişiyle gittim, görüştüm. Başta söylediğim gibi Ateş Gürman bana büyük destek vermişti o konuda. Kitapları buldum, kaynakları buldum. Oral Karakaya'nın da mülkiye baş müfettişinin yardımlarıyla dönemin kaymakamına ulaştım. Dönemin kaymakamı sağ olsun iki tane 1927 doğumlu o sırada yurtta öğrenim görmüş değerli büyüğümüzü benimle tanıştırdı.
Peki onların deneyimlerini senden dinleyelim. Hani sözlü ders çalışması yapmışsın.
Evet.
Neler anlattılar sana?
Şimdi önemli olan şeylerden biri hemen bir bakayım. Mesela Ümit Aktan, yurt müdürü Hilmi Aktan'ın oğlu. 1937 Mudanya doğumlu. Tabii küçük çocuk ama bana söylediği şeyler, özellikle yurdu hayal meyal hatırlıyorum. Çocuklar beni alıp gezdirirlerdi. Müdür lojmanı yurdun içindeydi. Birinci katta mutfak, lavabo, yemekhane, banyo odaları vardı. İkinci katta yatakhane, kütüphane, müdür odası, derslikler vardı şeklinde. Böyle bir şey söyledi. Hatta aşçı bulma konusunda dayısının hanımının aşçılık yaptığını, işte Zühtü Bilgi ağabey şoför ve hademe çalıştı diye. O şekilde kısaca yurdun içinde neler olduğunu söyledi. İlginç olan şeylerden biri Yakup Tosun. Ahmet Rüştü yurdunda kalan 1927 doğumluydu. Tabii o sırada bile dimdik, böyle poslu, boylu poslu biriydi. O kadar ciddi bir şekilde anlattı ki, ben diyor işte Mürsel köyünde doğdum. Hayri İpar Pansiyonu çocukları okutuyor diye duyduk. Üç arkadaş geldik. Sadece beni aldılar. Diğer iki arkadaşı üzüldüm ama elden bir şey gelmiyor. Baba yok, annem ev hanımı, çiftlikte ancak kendisini doyuruyor. Pansiyon eski Bursa binasının iki katlı ahşap bina ortası açık. 1935 yılında 100 kişi kalıyorduk. Hilmi Bey müdür, Raif Gürcan ve Süreyya Bey hocalarımız. Hocalarımız her işimizle ilgileniyor, ders çalıştırıyor. O sırada iki ayrı okula gönderdiler bizi diye şey söylüyor. Yine devam ettiğimizde Zehra Hanım yemeklerimizi pişirirdi. Kahvaltımızda hiçbir şey eksik olmazdı. Süt, peynir, zeytin, yumurta, reçel her şeyimiz vardı. Öğle yemeklerini yemek için pansiyona gelirdik. Anam babam bile böyle bakmazdı. Tertemiz gezerdik. Yatakhaneler 3-5 kişilikti. Öğretmenlerimiz yaramazlıklara müsaade etmezlerdi. Bize sevgiyle yaklaşırdı. Dayak olayı yoktu. Akşamları 8-9'a kadar etüt yapardık. Sıcak suyumuz sürekli akardı. Ben yaz aylarında köye annemin yanına giderdim. Gidecek yeri olmayanlar yazın da pansiyonlarda kalırdı. Demek ki hocam, yani kurumsal sürekliliği hazırlamışlar. Yani yaz ayında çocuk gidemezse ne yapıyor? Pansiyonda devam ediyor. Bir de işte anılarında söylediği gibi yemek konusunda da çok ciddi şekilde, bir de temizlik konusunda o sırada anlatmıştı. Da temiz bir şekilde, hatta o sırada bir 30 Ağustos bayramı töreni yapılacakmış. Yaz tatilinde bir gün köyden saman getirdim. Üstüm başım saman içerisindeydi diyor. Hilmi Hoca beni görünce çağırdı. Yıkadılar, elbiseleri giydiler. Bayrak muhafızı olarak katıldım. Daha sonra elbiseleri değiştirerek köye döndüm diye anlatmıştı. Kendisi yaşıyorsa ömrü uzun olsun Yakup Tosun amcamızın. Öyle güzel bir şekilde anılarını bana aktarmıştı.
Peki şöyle bir şey sorayım. Şimdi köy enstitülerinde şey var. Bir üretime katılım mekanizması var. Ben yani, hani yazında kalıyorlar ve benzeri gibi. Ders çalışmak dışında bir sorumluluk tanımlanmış mı? Hayat hazırlamaya yönelik bir mekanizma var mı? Yoksa zaten bu bir öğrenci yurdu, okula devam etmeleri yeterli miymiş, kâfi miymiş?
Bir kere anlattıklarının içinde şu vardı, müzik olayı. Yani bir müzik aleti çalışma şeyi, törenlere katılıyorlar muhakkak. İzcilik yapıyorlar. İlginç olan şeylerden biri izcilik yapıyorlarmış. Ve çevre gezileri. Çok ciddi şekilde işte birisi minibüslü diyor. Bizi alıp kültürel olarak neresi varsa dolaştırıyorlar, gezdiriyorlar öğren yerlerini. Bu şekilde gidiyor. Ve işte Ateş Gürman demiştik ya hocam, Rıfkı Gürman'ın oğlu, ilçe milli eğitim müdürünün oğlu. O dönemde baktığında bize anlattığı şeyler içinde yurt müdürünün çok bilinçli, coşkulu nutuklar attığını, özellikle seçilerek alıyor demiştik ya, belediye başkanı ve dönemin en kıdemli okul müdürü falan. rahmetli Rıfkı Gürman da çocuklara karşı çok sorumlu. Yani biz diyor şeyi göremezdik diyor çocuklara, babamızı. Geç vakitlerde gelirdi diyor. Yani çocuklarla iç içe şey yapıyor. Bir de idealist, Hilmi öğretmen işte şeyin söylediği babacan tavırla, gür sesiyle çok güzel bir hatipti. Bayram törenlerde ciddi şekilde konuşur, herkesi duygulanır, ağlatırdı. 23 Nisan törenlerine katılıyorlar. Arnavut erkeğiydi diyor. Tam bir Arnavut erkeğiydi. Yerine göre sert, inatçı, yerine göre güler yüzlüydü diyor. Çok ilginç. Son zaman konusunda dikkat etmeye çalışıyorum ama bir de belediyeden emekli 1925 doğumlu biriyle, Mustafa Adıyaman diye biriyle görüştüm. Tabii o ailenin yanında yurttan birçok arkadaşım oldu. Yurt müdürü Hilmi Aktan çok disiplinli. Çocuklar asker gibi yetiştirdiler. Tertemiz, tek tip giyinirdi. Yurt çocuklarının kendine has giyimi vardı. Kış aylarında pelerinleri vardı. İşte bina ahşaptı diyor. Ben hiç gitmedim ama dört dörtlü. Normal ailesi olan çocuklardan hiç farkı yoktu. Bir arkadaşımız yurttan hakim albay oldu. Biri edebiyat fakültesini bitirdi. İşte bir de örnek olarak Mudanya'da görevli çarşambalı bir polis vefat ediyor o sırada. Oğlunu yurda almışlar. Burada okuyup başarılı bir çalışmayla görevde yükseldiğini söylüyor. Çok ilginç olan şeylerden birisi bu.
Peki birazcık da şeyden bahsetsek, Şaziye Rüstü Sağlık Yurdu'ndan onunla ilgili bir şey var mı? Sağlık yurdu olarak ne yapıyorlarmış? Hadi.
Ben tabii elimde o sırada size de örneğini gönderdim, kitabın başlığını gönderdiğim şeyde orada neler yaptılar diye. Şadiye Rüştü'de sağlık yurdu. Hocam özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Cumhuriyet çocuk ölümlerini azaltabilmek için çok ciddi çalışmalar yaptı. Burada da özellikle çocukların doğumu konusunda, hani sağlık, hastalıkları doktor, hemşire görevlendirilmiş ciddi bir sağlık kuruluşu. Dışarıya hani sadece doğum için gelenleri değil, diğerlerin çocukların ailelerinin de bakımını sağlamış. Böyle bir şey dediğim gibi. Ve Mudanya'daki şu andaki müzenin kuruluşunda da çok büyük etkisi oluyor Hayri İpar'ın yaptığı çalışmalar arasında. Tabii bir önemli olan şeylerden birisi şu. İlk başta her şeyi kendi üstleniyor. Ondan sonra ben ölürsem ne olur kuşkusuyla Hayırsevenler Cemiyeti'ni kuruyor 1940'lı yıllarda. Yani ilk şeyin yatım ektebin 35'te açıldığını gördüğümüzde her şeyi Hayri İpar üstlenmiş. Çocuklarla gelmiş, oynamış, Atatürk'ü gezdirmiş. Onun yanı sıra dışarı yurdu herkese açık. Yani konserlerde, müzikte dışarıdan geliyor çocuklar. Dışarıdan gelen çocukları da kabul ediyor ve orada yemek de yedirebiliyor. Böyle de bir sosyalleşmeyi sağlıyor çocuklarla. Böyle de bir düzen kuruyor Hayri İpar. Tabii Hayri İpar gerçekten ekonomik olarak dediğimiz gibi altılıyı kuruyor. Sosyal ve ekonomik olarak hiçbir sıkıntısı olan bir insan değil. Yani ama ben vefat ettikten sonra emanetimi sürdürsünler diye cemiyeti kuruyor. Ama tabii 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı sırasında yurt kapatılıyor. Başka askeri hizmetlerle kullanılmak üzere bina kullanılıyor. Ondan sonra da tekrar açılmıyor maalesef. Böyle bir şeyle bitiyor yurdun
Yurdun
hikayesi.
hikayesi de bitiyor.
Ama bu dediğim gibi kitap kaç sayfalıktı? Bir bakayım izninizle. Yani 80 sayfaya yakın galiba, sayfa numaralamamış. Çok ciddi şekilde yurtta nasıl kullanıldığı, nizamname, noter şeyleri, resimlerle çok ciddi şekilde bir kitapçık, hem de dönemine göre baktığımızda çok ciddi bir kitapçık çıkarmışlar. Mesela Yatan Hasta 1937 yılında 22 iken şeylerde 38'de 190, 180, 117, 134 gibi hasta yatırmış. Yine 1938 15 tane ameliyat yapmış. Mesela 1936'da 70, 39'da 84, 40'da 80 çocuk ve poliklinik hizmetleri olarak da 350, pardon 600, 700, 1025 gibi ciddi bir şaziye sağlık yurdu çalışmalar yapmış.
Burada tabii şöyle bir şey var. Hani belki döneminde bile başka bir coğrafi bölgede tanınmayacak. Ama sosyal hizmet tarihi açısından not düşerek belki de bu uygulamanın yarattığı etkinin farkına vararak bu uygulamayı anlamak ve günümüze de olanaklarını sorgulamak mümkün, değil mi? Böyle bir şey var.
Tabii yani bunu galiba biraz övünme payı çıkarayım kendime. Bunu buluncaya kadar çok büyük mücadeleler verdim. Ve ciddi ciddi de hani yeterince bilgi belge bu konuda kaynak da yoktu. Yani rastgele bir iş sürerken yakaladığım bir olaydı bu. Sosyal hizmet tarihi açısından bence yani kişiler tarafından sonra cemiyet olsa da ilk defa 1935-36 döneminde Hayri Park tarafından açılmış bir yurt.
Tabii çünkü o zamana kadar şeyi görüyoruz. Çocuk esirgemenin devlet eliyle, hayırseverlerle desteklendiğini, işte yardımseverler
Evet.
cemiyetinin, işte çocuk esirgemenin kadın kollarının, yardımseverler cemiyetinin oluşunu görüyoruz ama bu herhalde çok karşılaştığımız bir şey değil.
Evet. Evet, çok değil. Bence bir ilk diye şey yapıyorum. Benim ilk karşılaştığım bir yurt bence.
Böyle de bir durum var. Bu açıdan da aslında çok da bilinmesi gereken bir şey. Bir de ben hani okurken seninle konuşmasaydık çok fark edemezdim. Hani denk gelemezdi. Çok da az biliniyor. Tabii senin bu konuda yapmış olduğun çalışmalarla belki daha da hani bilinir hale gelecek. Çok da farkında varılmış bir belki Bursa çalışanlar, Bursa Tarihi Mudanya çalışanlar denk geliyorlardır ama sosyal hizmet açısından da bir not düşmek bugün için çok iyi oldu. Var mı söyleyeceğin bir şey?
Vallahi bugün bununla ilgili gerçekten güzel bir çalışmaydı. Dediğim gibi Cumhuriyet'in yetiştirdiği insanların sorumluluklarını koydu. Yani çocuk olayı bakışı çok ciddi şekilde inceledi. Bir sistematik bir şekilde giden Hayri Par'ın vefasını gösteren, Cumhuriyet'e bağlılığını gösteren yurt ve yurtla ilgili bunun dışında Mudanya'ya armağan etti. Bir sürü eser var. O nedenle önemli olan şeylerden biri bu. Bence belki biraz daha ciddi bir şekilde sözlü tarihi ilerletebilirdim. Yani daha da takip edebilirdim. Ama o dönemde hem gidebilmek hem gelebilmek oldukça zor koşullarda. Bunun için benim için o dönemde zor bir şeydi. Çünkü Adnan Menderes Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak devam ediyordum. Gidip gelmem de zordu. İki arada bir derede sıkıştırdım. Bunu yaptım. Yani sözlü tarihi de yapmaya çalıştım. Bence sosyal hizmet tarihi açısından bir ilklerden biriydi. İnşallah bizden sonraki belki özellikle benden sonra da takip ettim. Fazla yayın çıkmadı. Bir Fulya Hoca'nın bir şeyi vardı. İlk başta ben de ondan yakalayarak gittim. Onun dışında da halen gündeme gelmiş bir çalışma değil bu.
Vallahi aslına baktığında senaryosu bile çıkar. Hani bunun hani
Evet,
böyle bu
evet.
ara böyle bir şey var ya, furya var.
Evet.
Tabii Cumhuriyet idealizminin özellikle o kuşağın idealizminin nelere yol açabileceğini, nelere katkı sağlayabileceğini gördüğümüz. Belki oraya özel ama aslında o dayanışma ruhunun, o vatana minnet duygusunun karşılığını nasıl vereceğim sorusunun yarattığı o kamuya duyarlılık, bilinç, o dönemin o sorumluluğunu yerine getirme çabasını farklı örneklerde de görüyoruz. İşte köy enstitülerinden mezun olanların hayatlarına baktığımızda, diğer insanlara baktığımızda. Çünkü gerçekten yokluğun içerisinde böyle bir olanağa sahip olmak müthiş bir
Evet.
şey. Ve bu olanağı sağlayan, bu deneyimi yaşatan kişiler de her zaman saygı duyulması gereken insanlar. Biz de onlara saygı ve minnet ve şükranla duyalım ve bunu yayında ifade etmiş olalım. Bu bölümü de bu şekilde kapatmış olalım. Eğer gün görürsen.
Tabii. Peki gelecek konu konusunda bir planlamanız var mı?
Ben artık karantina günlerinde seni takip ediyorum abi. Ben yani öyle öyle söyleyeyim. Sen ne dersin onu çalışabiliriz.
Yani şey değil, yani aklımıza gelen Galata Kurtarma Yurdu da özel bir çalışmadır. Bursa Dullar Evi de özel bir çalışmadır. İsterseniz bunları arka arkaya özel çalışmaları da yapalım. Ama
Tamam. Ondan
tekrar
sonra
geriye
da
dönüp ahilikle, vakıflarla başlayalım derseniz nasıl?
yok yok. Bu iki örneği yapalım. Ardından ahaliye dönmeden önce madem hani bir özel istek Karabekir'i konuşalım. Kazım Karabekir Paşa'yı konuşalım.
Tamam.
Ondan sonra da ahaliye dönelim. Böylece bir gün bu yayınların tamamladığımızda şey deriz. Şu bölüm nereden dinleyin hani. Biz
Tamam.
arada farklı konuştuk ama
Evet.
bunları dinleyin deme sıralamayı değiştirebiliriz biz de.
Tamam.
Tamamen amatör bir ruhla ama tarihi aydınlatan bir şekilde yapmış olduğumuz kayıtlardan da çok büyük keyif alıyorum. Bu podcast dediğiniz yayınlar sonuçta zamansız yayınlar. Zamansız yayıncılığa bırakılabilecek en güzel şeyleri bırakıyoruz senle. İyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum
Ben
abi. Çok
çok
sağ
çok
olasın.
teşekkür ediyorum zaman ayırdığı için. Galata
Estağfurullah.
Çocukları Kurtarma Yurdu'nu
Haftaya artık güzel yani
inceliyoruz.
böyle inceleyelim. Tamam. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere o zaman. Dikkat et abi kendine. Güzel
Çok
Muğla'ya
teşekkür
çok
ediyorum.
selamlar.
Çok
Kolaylıklar. Görüşmek
teşekkürler.
üzere.
Emeğinize sağlık. Saygılar
Sağ ol.
sunuyorum. Sağ olun.